Ayrım 31, Aslanlar Vadisi, Ken Follett, sayfa 347. İki saat sonra mola vermek için durduklarında Jane Chantal'ı aldı. Yokuş giderek dikleşmişti şimdi. Ancak buzlardan kurtuldukları için kayalar kaygan değildi. Bulundukları geçit çok dardı ve kolayca kapatılabilirdi. "Umarım burada toprak kayması falan gibi bir şey olmaz," dedi Jane. Alice ise öteki tarafa vadiye bakıyordu. Aniden "Tanrım!" diye bağırdı. "Ne oldu?" Jane dönüp erkeğin baktığı yere baktı. Onun da yüreği duracak gibi oldu. Bir mil kadar arkalarında üniformalı 5-6 kişi ile bir at görmüştü. Keşif kolu. "Bütün bunlardan sonra, biz onca sıkıntıdan sonra yine de yakaladılar bizi." Alice Jane'in kolunu yakaladı. "Yürü haydi." Kadını arkasından çekerek geçitten aşağı inmeye başladı. "Neye yarar? Nasıl olsa yakalayacaklar bizi." "Bir şansımız daha var." Alice geçidin dik kayalıklı duvarlarına bakıyordu.
"Nasıl?"
"Toprak kayması.
Üzerinden aşarlar."
"Hepsi altında gömülü kalırlarsa aşamazlar." Alice geçidin ancak 1-2 metre genişliğinde olduğu yerde durdu. Duvarlardan biri çok dik ve çok yüksekti. "Bu iyi işte," dedi. Cebinden bir dinamit dokumu, bir parça fitil, dolma kalem kapağı boyunda küçük bir maden parçası ve madeni bir şırıngayı andıran bir şey çıkardı. Jane umut etmeye cesaret edemeyerek bakıyordu. Alice küçük maden parçasını fitilin ucuna dişleriyle bastırıp tutturdu. Sonra bunu şırınganın ucuna geçirdi. Hazırladığı şeyi Jane'e verdi.
"Bak şimdi ne yapacağını anlatıyorum. Yardan aşağı fitili salarak in, saklamaya çalış. Dereden geçersen önemi yok, suyun içinde de yanar. Fitilin gidebildiği yere kadar gidince şu emniyet pimlerini çek."
Şırınganın gövdesindeki iki pimi gösterdi. "Sonra gözlerini benden ayırma. Ellerimi başımın üstünde sallamamı bekle. Sonra da şu halkayı çek. Eğer zamanlamayı tam olarak yapabilirsek hepsini öldürebiliriz. Git şimdi." Jane emirleri robot gibi hiç düşünmeden yerine getirdi. Arkasından fitili salarak yardan aşağı yürüdü. Fitili önce çalılıkların arasına, sonra da dereye saklamıştı. Jane yürüdükçe Chantal da boynundaki askıda hafif hafif sallanarak uyuyordu. Jane bir ara geriye baktı. Alice dinamit dokumunu kayadaki bir yarığa yerleştiriyordu. Jane elindeki kablo gerilene kadar yürüdü, sonra yine arkasına baktı. Alice şimdi geçidin duvarına tırmanıyordu herhalde. Rusların pusuya girdiklerini göreceği en iyi noktayı aramaktaydı. Jane dere kıyısına oturdu. Chantal'ın küçücük vücudu göğsüne yaslanıyordu. Askı da gevşediğinden ağırlığı hafiflemişti. "Zamanlamayı tam olarak yapabilirsek hepsini öldürürüz," demişti Alice.
Olabilir miydi bu? Hepsi ölürler miydi?
Öteki Ruslar ne yaparlardı o zaman? Jane olabilecek şeyleri düşünmeye başladı. Bu küçük gruptan haber çıkmayınca en fazla 1-2 saat sonra merkez telsizle kendilerini aramaya kalkışırdı. Bunun imkansız olduğunu görünce grubun derin bir yerde olduğunu ya da telsizlerinin bozulduğunu düşünürlerdi. 2 saat daha bağlantı kuramayınca da bir helikopter gönderirlerdi. Grubun başındaki subayın yerini belirtmek için bir ateş falan yakmasını beklerlerdi. Böyle bir şeye de rastlamayınca karargâhtakiler gerçekten kaygılanmaya başlarlardı. Bir an gelecek kayıp keşif kolunu aramak üzere yeni bir birlik çıkaracaklardı. Yeni yola çıkanlar da eskisi kadar alanı tarayacaklarından görevlerini o gün tamamlayamazlardı. Gecede aramak olanaksızdı. Cesetleri bulduklarında Alice ile Jane 1,5 günlük bir zaman kazanmış olurlardı. Bu yeter belki de diye düşündü Jane. O zamana kadar o kadar çok yan vadilerden, sapaklardan geçerlerdi ki izlenmeleri olasılığı ortadan kalkardı. Acaba diye bitkinlikle düşündü Jane. Son bu mu acaba? Askerlerin acele etmelerini istiyorum. Bu beklemeye katlanamayacağım. Öylesine korkuyorum ki. Alice'in tepenin üzerinde dizleri üzerinde sürüklenerek ilerlediğini görüyordu. Vadiden gelen araştırma kolunu da bu kadar uzaktan bile toz toprak içinde oldukları görülüyordu. Omuzlarını sarkıtmalarına, güçlükle sürükledikleri ayaklarına bakılırsa yorgun ve isteksizdiler. Alice bir kayanın ardında çömelip kenarından askerlere baktı. Jane tarafından görüldüğü halde Ruslar kendisini göremiyor ama o aynı zamanda patlayıcıyı yerleştirdiği yeri görebiliyordu. Askerler geçidin başına gelip inmeye başladılar. Biri at üstündeydi, subay o olmalıydı. Birinin başında çitrali kasketi vardı. Halim bu diye düşündü Jane. Hain Halim. Jean-Pierre'in yaptıklarından sonra ihanet bağışlanamaz bir suçtu kendisi için. Hepsi kısa saçlı, kepli, temiz yüzlü 5 kişi daha vardı. 2 erkek ve 5 genç diye düşündü Jane. Alice'a bakıyordu, her an işaretini verecekti. Başını kaldırmış, beklediği için boynu ağrımaya başlamıştı. Jane'in sağ elinde şırınga gibi bir alet vardı. Sol elinin işaret parmağını çekeceği halkaya dolamıştı. Elini oynatınca fitil yanacaktı, dinamit patlayacak ve sırt olduğu gibi aşağı inecekti. 5 çocuk diye düşündü. Yoksul ya da budala veya her ikisi oldukları için, askerlik zamanları geldiği için buradalar. Halkının kendilerinden nefret ettikleri soğuk ve düşman bir ülkeye gönderilmişler. Dağlar, buzlar arasında yürümek zorunda bırakılmışlar. Kayan toprağın altında kalacaklar, kafaları parçalanacak, ciğerleri toprak dolacak, belleri kırılıp göğüsleri çökecek. Çığlıklar atarak, boğularak, kan kaybederek dehşet ve acılar içinde ölecekler. Evlerinde bekleyen 5 gururlu baba ile 5 kaygılı anneye 5 mektup yazılacak. Üzülerek bildiririz, çarpışmada öldü. Gerici güçlere karşı tarihi çatışma, kahramanlık. Ölümden sonra gelen madalya, derin üzüntüler, derin derin üzüntüler. Oğlunu nasıl sancılar ve korkular arasında doğurduğunu, onu rahat ve güç zamanlarda beslediğini, dik yürümesini, ellerini yıkamasını, adını hecelemesini öğrettiğini, okula gönderişini, boyunun kendi boyuna erişmesini izlediğini, onu eli para tutar sağlıklı bir kızla evlenip kendi ailesini kurmaya hazır olduğunu hatırlayan bir annenin bu sözlere duyacağı hor görü. Yaptığı her şeyin, çektiği acıların, katlandığı sıkıntıların hep boşuna olduğunu anlayan bir ananın acısı, duyduğu o kayıp hissi. Jane Alice'in bağırdığını duydu. Artık görülüp görülmediğini aldırmadan ayağa kalmış kolklarını sallıyor, haydi haydi diye bağırıyordu. Jane elindeki şırıngayı akan derenin yanına bıraktı. Askerler ikisini de görmüşlerdi. 2 kişi Alice'in durduğu tepeye tırmanmaya başladılar. Diğerleri Jane'in çevresini sarmışlar, silahlarını ana kızın üzerlerine doğrultmuşlardı. Hepsi de bir çekinme hissediyorlar gibiydi. Jane onlara aldırmadan Alice'a bakıyordu. Alice tepeden aşağı indi, ona doğru çıkmakta olan 2 kişi durup ne yapacağına baktılar. Alice düzlüğe varınca ağır ağır Jane'e yaklaştı. Kadının önünde durdu. ''Neden?'' diye sordu. ''Neden yapmadın?'' ''Çok gençler'' diye düşündü Jane. ''Çok gençler ve masumlar ve beni öldürmek istemiyorlar. Cinayet olurdu bu. Ama en önemlisi... Çünkü birer anaları var dedi. Jean-Pierre gözlerini açtı. Anatoli'nin iri gövdesi portatif karyolanın yanı başındaydı. Anatoli'nin ardından çadıra parlak güneş doluyordu. Jean-Pierre bir an bu kadar geç saatlere kadar uyuyup kaçırdıklarını düşününce korkuya kapıldı. Ama sonra birden bir gece öncesinin olaylarını hatırladı. Anatoli ile Kantivar geçidinin girişinde kamp kurmuşlardı. Sabah saat 2:30'da araştırma kolunun komutanı olan yüzbaşı kendilerini uyandırmıştı. Halim adında bir Afgan gelmişti kampa. Fransızca, İngilizce ve Rusça sözcüklerle kaçan Amerikalılara kılavuzluk yaptığını ama kendisine hakaret ettikleri için onları terk ettiğini anlatmıştı. Amerikalıların nerede olduğu sorulunca da Rusların kaçakların o an derin bir uykuda oldukları taş kulübeye götürmeyi önermişti. Jean-Pierre hemen helikoptere atlayıp gitmekten yanaydı. Anatoli ise çok daha tedbirliydi. Moğolistan'da bir deyiş vardır, dereyi görmeden paçalarını sıvama derler. Halim yalan söylüyor olabilir, doğru konuşuyor olsa bile gece vakti hele havadan kulübeyi bulamayabilir. Bulduğu zaman gitmiş olabilirler. Ne yapmalıyız peki? Öncü bir birlik gönderelim. Bir yüzbaşı, 5 asker, bir at ve bu Halim.
derhal yola çıkarlar. Biz de onlar kaçakları bulana kadar dinleniriz.
Kuşkularında haklı çıkmıştı. Öncü grubu saat 3:30'da telsizle kulübenin boş olduğunu bildirmişti. Ancak içeride hala ateş yandığına bakılırsa Halim'in anlattıkları gerçekti. Anatoli ile Jean-Pierre, Alice ile Jane'in gece uyanıp da kılavuzlarını kaçtığını görünce kaçmaya karar vermiş olduklarını düşündüler. Anatoli birliğin kaçakları izlemesini emretmiş, Jean-Pierre de derin bir uykuya dalmıştı. O yüzden sabah şafak sökerken uyanamamıştı. Uykulu gözlerle Anatoli'ye bakıp saat kaç diye sordu. 8 ve kaçakları yakaladık. Jean-Pierre'in kalbi duracak gibi oldu. Daha önce de aynı şeyi hissettiğini ama umutlarının boşa çıktığını hatırladı. Emin misin? Pantolonunu giy de gidip bakalım. Helikopterleri havalanacağı sırada bir yakıt helikopteri gelmişti. Anatoli depoların dolmasının iyi olacağını düşündüğünden Jean-Pierre sabırsızlığına biraz daha dayanmak zorunda kaldı. Birkaç dakika sonra havalandılar. Dağlara yükselirken Jean-Pierre burasının Afganistan'da gördüğü en sert ve acımasız bölge olduğunu fark etti. Jane gerçekten kucağında bebeği de bu çıplak ve buzlu ay yüzeyinden mi geçmişti? Benden kaçmak için bunlara katlandığına göre öylesine nefret ediyor olmalı diye düşündü. Şimdi bütün bunların boşuna olduğunu anlayacak artık. Sonsuza kadar benimdir bundan sonra. Gerçekten yakalanmış mıydı ama? Yeni bir düş kırıklığından ödü patlıyordu. Yere indiklerinde iki hippinin mi yoksa iki kaçık dağcının veya Avrupalıyı uzaktan andıran iki göçebenin mi yakalanmış olduğunu göreceklerdi. Anatoli üzerinden geçtikleri Kantivar geçidini gösterdi. Atlarını kaybetmişler diye bağırdı Jean-Pierre'in kulağı dibinde. Jean-Pierre geçidin altındaki karlar üstünde bir at leşi gördü. Maggie mi acaba diye düşündü. Leşin o inatçı hayvana ait olmasını diledi. Kantivar geçidinden aşağı öncü birliğini arayarak indiler. Sonunda bir duman gördüler. Biri ateş yakmıştı yönlerini bulmaları için. Bir düzlüğe doğru alçalırken Jean-Pierre Rus üniformalı 4-5 kişi gördüyse de Jane'i göremedi. Helikopter yere kondu. Jean-Pierre'in yüreği ağzındaydı, hemen yere atladı. Heyecandan midesi bulanıyordu. Anatoli de atladı. Yüzbaşı önlerine geçti, yara doğru yürüdüler. Oradaydılar işte. Jean-Pierre kendisine işkence edilmiş de şimdi işkenceciyi eline geçirmiş gibi bir duygu içindeydi. Jane kucağında Chantal olduğu halde küçük bir dere kıyısında oturuyordu. Alice arkasındaydı. İkisi de bitkin, yenik ve çökmüş görünüyorlardı. Jean-Pierre durdu. Gel buraya dedi Jane'e. Kadın kalkıp kendisine doğru yürüdü. Chantal'ı boynunda askı gibi bir şeyin içinde taşıyordu. Elleri serbestti. Alice de kadının arkasından yürüdü. Sen değil dedi Jean-Pierre. Alice durdu. Jane Jean-Pierre'in önünde durup yüzüne baktı. Jean-Pierre sağ elini kaldırıp olanca gücüyle bir tokat indirdi kadının suratına. Hayatında vurduğu en tatmin edici tokattı bu. Jane sarsıldı, sendeledi ama dengesini kaybedip düşmedi. Gözlerinden yaşlar akarak meydan okurcasına durdu erkeğin karşısında. Jean-Pierre Alice'in bir adım attığını ama sonra kendini tuttuğunu fark etti. Jean-Pierre hafif bir düş kırıklığı içindeydi. Alice bir şey yapmaya kalkışsaydı askerler üzerine atılıp döveceklerdi. Neyse, dayağı yakında yiyecekti nasıl olsa. Jean-Pierre bir tokat daha indirmek için elini kaldırdı. Kadın irkildi, korumak istercesine bebeğine sarıldı. Jean-Pierre fikrini değiştirdi. Elini indirirken, ''Bunun için çok zamanımız var.'' dedi. ''Hem de pek çok.'' Dönüp helikoptere doğru yürüdü. Jane Chantal'a baktı. Bebek uyanıktı. Kendisine bakıyordu. Aç olmadığı için sesi çıkmıyordu. Jane sanki avutulmaya ihtiyacı olan bebekmiş gibi kızına sarıldı. Bir bakıma yediği tokattan memnundu. Boşanma kararı gibiydi yediği tokat. Evliliği artık resmen kesin olarak son bulmuş gibi artık hiçbir sorumluluğu kalmamıştı. Jean-Pierre ağlamış olsaydı, bağışlanmasını dileseydi, yaptıkları için kendisinden nefret etmemesini isteseydi, Jane suçluluk hissedecekti. Ama tokat bütün bunları sona erdirmişti artık. Kocasına karşı hiçbir duygusu kalmamıştı şimdi. Ne bir damla sevgi, ne saygı, ne de acıma. O ana kadar duruma hakim olan yüzbaşının yerini şimdi Anatoli almıştı. Adam emirlerini yağdırırken Jane onun sözlerini anladığını fark etti. Bir yıldan fazla bir süredir Rusça konuşulduğunu duymamıştı. İlk başta saçma sapan gibi gelen sözcükler kulağı alıştıkça bir anlam kazanmaya başlamıştı. O anda bir askere Alice'in ellerini bağlamasını söylüyordu. Buna hazırlıklı olan asker cebinden kelepçe çıkardı, Alice ellerini uzattı. Alice sinmiş ve umutsuz görünüyordu. Onu öyle elleri kelepçeli gören Jane'in gözleri doldu. Asker Jane'e de kelepçe vurup vurmayacağını sordu. ''Hayır, onun bebeği var.'' dedi Anatoli. Helikoptere götürülürken Alice ''Özür dilerim, Jean-Pierre'e yetişemedim.'' dedi. Jane özür dilemeye gerek olmadığını göstermek için başını salladı ama konuşamadı. Alice'in bu teslimiyetine kızmıştı. Ama kızdığı Alice değil, onu böyle duruma düşüren Jean-Pierre, Anatoli, Halim ve Ruslardı. Dinamiti patlatmış olmayı isteyecekti neredeyse. Alice helikoptere girdi, sonra kadını almak için uzandı. Jane şantalı sol kolunu aktarıp sağ elini uzattı. Alice kadını yukarı çekti. Birbirlerine çok yaklaştıkları anda kalkar kalkmaz Jean-Pierre'e bir tokat at diye mırıldandı. Jane'in bir tepki gösteremeyecek kadar şaşırması iyi olmuştu. Çevredekiler Alice'i duymuş görünmüyorlardı ama zaten İngilizce de anlamazlardı. Jane normal görünmeye çalıştı. Helikopterin yolcu bölümü küçük ve çıplak, tavanı da alçak olduğu için askerler başlarını eğerek ayakta duruyorlardı. Jane kapının karşısındaki sıraya oturdu. Oradan pilot bölmesini görebiliyordu. Yerden 2-3 karış yüksek bir yerde oturan pilotun koltuğuna bir basamakla çıkılmaktaydı. Alice, Jane'in ayakları dibine sıra ile pilotun arasına oturdu. Anatoli yanında bir askerle bindi helikoptere. Askere bir şeyler söyleyip Alice'i işaret etti. Jane gürültüden ne söylediğini duyamamıştı. Ama askerin davranışından Alice'in başında beklemesinin söylendiği anlaşılıyordu. Asker silahını omzundan çıkarıp eline aldı. En son Jean-Pierre binmişti. Helikopter havalanırken açık kapının yanında durmuş aşağı bakıyordu. Jane panik içindeydi. Alice'in Jean-Pierre'i tokatlamasını söylemesi iyiydi ama bunu nasıl yapacaktı? Jean-Pierre o anda sırtını kendisine çevirmiş durumdaydı. Ona vurmaya çalışırsa herhalde kendisi açık kapıdan aşağı uçardı. Yol göstereceğini umarak Alice'a baktı. Alice yüzünde gergin bir ifadeyle oturuyor ve kendisiyle göz göze gelmiyordu. Helikopter 2-3 metre yükseldi, bir an durakladı, sonra hafifçe yan yattı, hız kazandı ve yükselmeye başladı. Jean-Pierre döndü, kendisine oturacak yer kalmadığını görünce duraksadı. Jane kalkıp tokadı vurması gerektiğini biliyordu ama korkudan donmuş kalmış oturduğu yerde. Jean-Pierre o anda parmağıyla kalkmasını işaret etti. İşte bu bardağı taşıran son damla oldu. Jane yorgundu, açtı, ağrılar içindeydi ve Jean-Pierre kendisinin oturması için onun çocuğuyla kalkmasını istiyordu. O hakaret dolu parmak sallayışı tüm zalimliğini, kötülüğünü, hainliğini simgeliyordu sanki. Öfkeden çıldıracaktı Jane. Şantal boynundaki askıda sallanarak ayağa fırladı, yüzünü yüzüne yaklaştırdı. ''Seni orospu çocuğu, seni hayvan!'' diyerek bağırdı. Sesi pervane gürültüsü arasında kaybolmuştu. Ama yüzündeki ifadeden dehşete kapılan Jean-Pierre bir adım geriledi. ''Senden nefret ediyorum!'' diye bağırdı Jane. Öne uzattı elleriyle adamın üzerine atıldı ve açık kapıdan dışarı itti. Ruslar bir tek yanlışlık yapmışlardı. Çok küçük bir yanlışlıktı bu ama Alice'in tek kozu buydu ve bundan sonuna kadar yararlanacaktı. Yaptıkları yanlış ellerini arkasından kelepçeleyecekleri yerde önden kelepçelemeleriydi. Hiç bağlanmayacağını sanmıştı, o yüzden Jean-Pierre Jane'i tokatlarken insanüstü bir güç harcayıp kendini tutmuştu. Kendisini bağlamaları bir olasılıktı, ne de olsa onlar hem kalabalık hem de silahlıydılar. Ancak Anatoli'nin tedbirli bir insan olduğu anlaşılıyordu. Neyse ki kelepçeyi takan Anatoli değil de bir askerdi. Elleri önde bağlı bir tutuklunun idaresi kolaydı, daha az düşer, kamyon ve helikopterlere daha kolay bindirilip indirilirdi. İşte bunun için Elis ellerini öne uzattığı zaman asker bir an bile düşünmemişti. Elis tek başına üç kişinin hakkından gelemezdi, hele biri silahlıyken. Dürüst bir çatışmada şansı sıfırdı, tek umudu helikopteri düşürmekti. Jane boynunda çocuğu sallanarak açık kapının önünde yüzünde bir dehşet ifadesiyle boşluğa düşen Jean-Pierre'e bakarken zaman donmuş gibiydi. Elis o an içinde daha 3-4 metre havalanmadık bile, herif birkaç yarayla kurtulur diye düşündü. Anatoli sıçrayıp Jane'in kollarını arkadan yakaladı. Şimdi Anatoli ile Jane bölmenin öteki tarafındaki askerle Alice'in arasındaydı. Alice olduğu yerde döndü. Bir sıçrayışta pilotun yanına geldi. Kelepçeli kollarını adamın başından geçirip boğazını sıkmaya başladı. Pilot paniğe kapılmamıştı. Ayaklarını pedallardan, sol elini levyeden ayırmadan sağ eliyle Alice'in boynundaki elini çekmeye çalıştı. Alice korku içindeydi. Son şansıydı bu ve yalnızca 1-2 saniyesi vardı. Asker pilotu vurmaktan korkacağı için silahını kullanamayacaktı. Silahlı olduğundan emin bulundu Anatoli'de ama ikisi de 1-2 saniye sonra kaybedecekleri bir şey olmadığını, Alice'i öldüremedikleri takdirde onun helikopteri düşüreceğini anlayıp bu tehlikeyi göze alırlardı. Arkadan biri Alice'in omuzlarını kavradı. Koyu gri kumaşından bunun Anatoli olduğunu anladı. Helikopterin burnundaki makineli tüfekçi dönüp olanları görmüş yerinden çıkmaya hazırlanıyordu. Alice zinciri sertçe çekti. Acıya dayanamayan pilot iki elini kaldırarak kalktı yerinden. Pilotun el ve ayaklarından kurtulan helikopter rüzgarda savrulmaya başladı. Alice buna hazırdı. Pilotun koltuğuna dayanarak sıkıca durdu olduğu yerde. Ama arkasındaki Anatoli dengesini kaybedince ellerini gevşetti. Alice pilotu kaldırıp yere vurdu, sonra kontrollere uzanıp levyeyi itti. Helikopter taş gibi düşmeye başladı. Alice dönüp çarpmaya karşı sıkıca dayandı koltuğa. Pilot yerde ayakları dibinde boğazını tutuyordu. Anatoli arka bölmeye sırt üstü devrilmişti. Jane bebeğini kucaklamış bir köşeye çömelmişti. Asker de düşmüştü ama şimdi dizi üstünde doğrulurken Kalaşnikov'unu Alice'e çevirmekteydi. Asker tetiği çekerken helikopterin tekerlekleri toprağa değdi. Sarsıntıdan Alice dizleri üstüne düştü ama bunu beklediği için dengesini kaybetmemişti. Asker yana savruldu. Kurşunlar Alice'in başının bir karış ötesinde helikopterin gövdesini delerken adam yüzüstü devrildi. Düşüşünü önlemek için silahı elinden attı. Alice öne fırladı, tüfeği kaptı. 31. ayrımın sonu. Sayfa 358.